Ayrım 46. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 741. 29. bölüm. 16 Temmuz Cumartesi, 7 Ekim Cuma. Lisbeth Hall'deki komodinin üzerinde hastanedeyken kullandığı el bilgisayarını buldu. Lundagatan'daki evinin kapısının önünde Maggie Lundin'le boğuşurken düşürdüğü çantası ve araba anahtarları vardı. Ayrıca Hornsgatan'daki posta kutusundan alınmış postalar da komodinin üzerine konulmuştu. Postaların bir kısmı açılmıştı. Mikael Blomqvist. Dairesinin mobilyalı bölümlerini ağır adımlarla gezdi. Her yerde onun izi vardı. Yatağında yatmış, çalışma masasını kullanmıştı. Çöp kutusunda servis hakkında yazılmış taslak metinler buldu. Kenarlarına not alınmış, altları çizilmiş ya da karalanmıştı. Bu taslaklar onun yazıcısından alınmıştı. 1 litre süt, ekmek, peynir, havyar ve 10 paket hazır pizza alıp buzdolabına yerleştirmişti. Mutfak masasının üzerinde kendi adının yazdığı küçük bir zarf buldu. Ondan bir nottu. Kısa bir mesaj. Telefon numarası. Hepsi bu. Lisbeth Salander topun kendi yarı sahasına atıldığını fark etti. Mikael onunla ilişkiye geçmeyi düşünmüyordu. Öyküsünü bitirmiş, dairesinin anahtarlarını bırakmıştı. Lisbeth'i aramayı düşünmüyordu. Eğer isterse Lisbeth onu arayabilirdi. İnatçı ergele. Bir sürahi kahve ve 4 tane sandviç yapıp pencerenin kenarına oturarak dışarı bakmaya başladı. Bir sigara yakıp düşüncelere daldı. Her şey geride kalmıştı ama kendini her zaman olduğundan daha çıkışsız hissediyordu. Miriam Hu Fransa'ya gitmişti. Benim hatam yüzünden, neredeyse ölüyordun. Birdenbire Miriam Hu ile buluşması gerektiğini düşündü. Serbest kaldığında ilk durağının o olacağına karar vermişti. O Fransa'ya gitti. Bir sürü insana teşekkür borcu vardı. Holger Palmgren, Dragan Armanski, onlarla buluşup teşekkür etmeliydi. Paolo Roberto, Plagio, Trinity, hatta objektif bir şekilde yanında yer alan o lanet polisler, Bublanski ile Modig, birine borçlu kalmaktan hoşlanmazdı. Kendisini kendisinin kontrol edemediği bir oyundaki satranç taşı gibi hissetti. Kalle Hergele Blomqvist'e ve belki de yanağında gamzeleri, şık elbiseleri ve kendine güvenli tavrıyla dolaşan Erika Schillig-Berger'e de teşekkür etmeliydi. Emniyet müdürlüğünden çıktıklarında Annika Giannini her şey bitti demişti. Doğru, mahkeme bitmişti. Annika Giannini için her şey geride kalmıştı. Haberini ve kitabını yayınlayan Mikael Blomqvist için bitmişti. Şimdi kanal kanal dolaşacak, hatta lanet bir ödül de alacaktı. Ama Lisbeth için bir şey değişmemişti. Geride kalan hayatının ilk günüydü yalnızca. Sabaha karşı 4'te düşüncelerinden sıyrıldı. Yatak odasında soyundu, punk kıyafetlerini yere attı. Banyoya gidip duş aldı, yüzündeki makyajı sildi. Keten pantolon, beyaz keten gömlek ve ince bir ceket giydi. Bir çantaya birkaç kıyafet koydu. İç çamaşırları, birkaç gömlek, yürüyüş ayakkabılarını giydi. El bilgisayarını yanına aldı ve bir taksi çağırdı. Saat 6'ya gelirken havaalanına gitti. Havaalanındaki duyuru panelini inceledi, beğendiği ilk yere bilet aldı. Kendi adına düzenlenmiş pasaportu kullandı. Bilet alırken de, check-in yaptırırken de hiç kimsenin onu tanımamasına ve ismine herhangi bir reaksiyon göstermemesine şaşırdı. Öğle sıcağında Malaga'ya indi. Bir süre ne yapacağını bilemeden terminalde bekledi. En sonunda gidip bir haritaya bakarak İspanya'da ne yapacağını düşündü. Birkaç dakika sonra kararını verdi. Otobüs saatlerini ya da alternatif ulaşım imkanlarını araştırmayı boş verdi. Havaalanındaki bir butikten güneş gözlüğü aldı, dışarı çıkıp bir taksiye bindi. Cebeli Tarık, kredi kartıyla ödeyeceğim. Güney sahilindeki yeni araba yolunu kullandığı yolculuk 3 saat sürdü. İngiliz bölgesine geldiklerinde taksiden inip pasaport kontrolünden geçti. 425 metre yüksekliğindeki kayaların üzerine inşa edilmiş olan The Rock Hotel'e yürüyerek tırmandı. 2 haftalığına 2 kişilik bir oda ayırttırarak kredi kartıyla ödedi. Duş aldı, havluyu üzerine sararak terasa çıkıp Cebeli Tarık boğazına bakmaya başladı. Denizde yük gemileri ve birkaç yelkenli vardı. Boğazın öteki tarafında silik bir şekilde Fas görünüyordu. Dinlendirici bir yerdi. Bir süre sonra yatağa girip uykuya daldı. Lisbeth Salander ertesi sabah 5:30'da uyandı, duş alıp otelin barına inerek kahve içti. Saat 7'de otelden ayrıldı. Bir poşet mango ve elma aldıktan sonra bir taksiye binip The Peak'e gitti. Maymunların olduğu yere yürüdü. Saat daha çok erkendi, ortada turist yoktu. Neredeyse hayvanlarla yalnızdı. Cebeli Tarık'ı seviyordu, bu üçüncü ziyaretiydi. Tuhaf bir kayalığın üzerine kurulu, aşırı kalabalık, Akdeniz'de bir İngiliz şehriydi. İspanya ile birleşmeye inatla direnen koloni, dünyanın diğer taraflarından çok uzun yıllar tecrit olmuştu. İspanyollar işgali elbette ki protesto etmişlerdi. Lisbeth Salander'e göre birbirlerinden farkları yoktu. Cebeli Tarık Boğazı'nın öteki tarafında Fas'a ait Septe'yi işgal altında tutan İspanyolların çenelerini tutması gerektiğini düşünüyordu. Cebeli Tarık yaklaşık 6 kilometre karelik yüz ölçümüyle dış dünyaya kendini kapatmış, havaalanı denizde başlayıp denizde biten, yerleşim yeri kayaların üzerine kurulu tuhaf bir şehirdi. Koloni o kadar küçüktü ki her metrekareden faydalanılıyordu. Genişleme ancak denize doğru mümkündü. Ziyaretçilerin yerleşim yerlerine ulaşabilmesi için havaalanı pistinden geçmeleri gerekiyordu. Cebeli Tarık, compact living kavramına bambaşka bir yorum getiriyordu. Lisbeth Salander yürüyüş yolunun yanındaki bir duvara tırmanan güçlü bir erkek maymun gördü. Maymun kaşlarını çatarak Salander'a baktı. Bu bir barbar maymundu. Lisbeth bu hayvanların sırtını okşamanın iyi bir fikir olmadığını bilecek kadar akıllıydı. ''Merhaba dostum'' dedi, ''yine geldim.'' Cebeli Tarık'a ilk geldiğinde bu maymunlar hakkında hiçbir şey duymamıştı. Tepeye yalnızca manzaraya bakmak için çıkmış ve bir grup turisti izlerken birdenbire kendini yolun her iki tarafından çıkan bir maymun sürüsünün arasında bularak şaşıp kalmıştı. Bir patikada yürürken birdenbire iki düzine maymunun arasında kalmak çok güzel bir duyguydu. Onlara şüpheyle bakmış ama tehlikeli ve saldırgan olmadıklarını görmüştü. Ancak herhangi bir tehdit hissederlerse ya da sinirlenirlerse ısırarak ciddi yaralar açabilirlerdi. Elindeki torbayı bakıcılardan birine göstererek içindeki meyveleri maymunlara verip veremeyeceğini sordu. Bakıcı verebileceğini söyledi. Bir mango alıp duvarın üzerine erkek maymunun biraz uzağına koydu. ''Kahvaltı'' dedi. Sırtını duvara yaslayıp elmasından bir diş ısırdı. Erkek maymun gözlerini ona dikip dişlerini gösterdikten sonra mangoyu memnuniyetle aldı. Lisbeth Salander Cebeli Tarık'a geldikten 5 gün sonra akşama doğru saat 4'te Harry'nin barında sandalyeden düştü. Harry'nin barı otelinden 2 sokak ötede Main Street'e açılan yan sokaklardan birindeydi. Lisbeth maymunların yaşadığı kayalıklardan döndükten sonra sarhoş olana kadar içmiş ve bu içkinin çoğunu Harry'nin barında tüketmişti. Hayatı boyunca İrlanda'ya hiç ayak basmamasına rağmen İrlanda aksanıyla konuşan barın sahibi Harry O'Connell, Lisbeth'i endişeli gözlerle izlemişti. 4 gün önce Lisbeth bara gelip içki istediğinde kimliğini görmek istemişti. Lisbeth pasaportunda yazdığından çok daha genç görünüyordu. Harry öğleden sonraları bara gelip bar masasının en soluna sırtını duvara dayayarak oturan Lisbeth'e Liz diye hitap ediyordu. Lisbeth hatırı sayılır ölçüde bira ya da viski içiyordu. Eğer bira içerse hangi marka olduğuna bakmıyordu. Harry ne verirse kafaya dikiyordu. Viski içtiğinde ise her zaman Tullamore Dew ısmarlıyordu. Yalnızca bir seferinde barın arkasındaki şişeleri gözden geçirdikten sonra bir bardak Lagavulin ısmarlamıştı. Bardağı koklamış, bir yudum içmiş, arkasından bar masasına bıraktığı bardağın içine sanki orada çok tehlikeli bir düşmanı varmış gibi 1 dakika boyunca öfkeyle bakmıştı. En sonunda bardağı kendisinden uzaklaştırmış ve Harry'e bot ziflemek için katran değil, içecek bir şey vermesini söylemişti. O da bir bardak Tullamore Dew doldurmuş ve Lisbeth tekrar normal içki düzenine dönmüştü. Geçen 4 günlük sürede bir şişeyi tek başına bitirmişti. Bira içerken sınırı yoktu. Minnacık bir kızın bu kadar içkiyi neresine sığdırdığına şaşıyordu Harry. Ama eğer içmek istiyorsa içecekti. Bunu onun barında yapmazsa başka bir barda içerdi. Lisbeth içkisini ağır ağır yudumluyor, kimseyle konuşmuyor, kavga etmiyordu. İçki dışındaki tek eğlencesi zaman zaman cep telefonuna bağladığı el bilgisayarıydı. Harry birkaç defa onunla konuşmaya çalışmış ama somurtkan bir sessizlikle karşılanmıştı. Lisbeth arkadaşlık yapmaktan kaçınıyordu. Birkaç defa bar fazla kalabalıklaştığında içkisini alıp dışarıya çıkmıştı. Bir defasında da iki kapı ötedeki İtalyan restoranına gitmiş, yemek yedikten sonra tekrar bara dönüp Tulla Mor Diu ısmarlamıştı. Bardan genellikle akşam 10'da ayrılıyor, sallanarak kuzeye doğru gidiyordu. Sandalyeden düştüğü gün öncekilerden daha hızlı içiyordu. Bunu fark eden Harry onu göz hapsine almıştı. Lisbeth 2 saatlik bir sürede 7 bardak viski devirdikten sonra Harry ona daha fazla vermemeye karar vermiş ama daha o bu kararını uygulamaya koymadan Lisbeth yere devrilmişti. Harry kurulamaya hazırladığı bardağı barın üzerine koyarak Lisbeth'i kaldırdı. Kızın hırçın bir hali vardı. "Sanırım yeterince içtin," dedi Harry. Lisbeth ona kızarmış gözlerle baktı. "Sanırım haklısın," dedi. Sesi şaşırtıcı derecede berraktı. Bir eliyle bar masasına yaslandı, diğer eliyle göğüs cebinden para çıkarıp masaya koydu. Sallanarak çıkış kapısına yöneldiğinde Harry omuzundan tuttu. "Biraz bekle, tuvalete gidip o son bardağı kusmaya ne dersin? Sonra da bir süre oturursun, seni bu halde bırakmak istemem." Lisbeth itiraz etmeden tuvalete gidip parmağını ağzına sokarak kustu. Bara döndüğünde Harry ona büyük bir bardak maden suyu verdi. Lisbeth bardağı kafasına dikip giyirdi. Harry bardağı yeniden doldurdu. "Yarın kendini bok gibi hissedeceksin," dedi Harry. Lisbeth başını salladı. "Beni ilgilendirmez ama senin yerinde olsaydım birkaç gün ayık gezerdim." Lisbeth başını salladı ve tekrar tuvalete gidip bir daha kustu. Harry onu bırakmaya cesaret edene kadar Lisbeth 1 saat daha barda kaldı. Artık berrak görebiliyordu. Yavaş adımlarla bardan çıktı, havaalanına inip marina boyunca saat 8:30'a kadar yürüdü. Artık ayağının altında yer sallanmıyordu. Arkasından otele döndü. Odasına çıktı, dişlerini fırçaladı, yüzünü yıkadı, elbisesini değiştirip otelin barına indi. Bir fincan kahveyle 1 bardak maden suyu ısmarladı. Oturduğu sütunun yanından sessizce bardaki insanları izlemeye başladı. 30'lu yaşlarda bir çift alçak sesle bir şeyler konuşuyordu. Kadının üzerinde açık renk yazlık elbise vardı. Adam masanın altından kadının elini tutuyordu. 2 masa ötede siyahi bir aile oturuyordu. Erkeğin şakakları ağarmaya başlamıştı. Kadın sarı, siyah ve kırmızı renklerde harika bir elbise giymişti. 8-9 yaşlarında 2 çocukları vardı. Lisbeth bir süre beyaz gömlekli, kravatlı, ceketlerini sandalyelerinin arkalığına asmış oturan bir grup iş adamını seyretti. Bira içiyorlardı. Bir grup emekli vardı, hiç kuşkusuz Amerikalılardı. Erkekler beyzbol kepi, tenis tişörtü ve bol pantolonlar giymişlerdi. Kadınlar kot pantolonlu, kırmızı tişörtlüydü. Boyunlarından iple bağladıkları güneş gözlükleri sarkıyordu. Otelin kapısından açık renk keten ceketli, gri gömlekli, koyu renk kravatlı bir adam girdi. Adam resepsiyondan anahtarı aldıktan sonra bara gelip bir bira ısmarladı. Lisbeth'ten 3 metre uzağa oturdu. Cep telefonunu çıkarıp konuşmaya başladığında Lisbeth gözünü ona dikti.
"Merhaba, benim. Her şey yolunda mı?"
"Evet, iyi gidiyor. Bir dahaki toplantı yarın öğleden sonra."
"Hayır, sanırım çözülür. 5 ya da 6 gün daha buradayım, sonra Madrid'e gideceğim."
"Hayır, önümüzdeki haftadan önce eve dönemem."
"Ben de seni seviyorum."
"Elbette, seni ararım."
"Öptüm."
1.85 boyunda, 50-55 yaşlarında, kısa sarı saçları hafifçe grileşmiş, eğri çeneli, göbekli biriydi. Yine de iyi görünüyordu. Financial Times okuyordu. Birasını içip asansöre yöneldiğinde Lisbeth peşinden gitti. Adam 6. katın düğmesine bastı. Lisbeth adamın yanında dikilip başını geriye asansörün duvarına dayadı.
"Sarhoşum," dedi.
Adam Lisbeth'e baktı.
"Öyle mi?"
"Evet, bu hafta hep böyleydim. Bırak tahmin edeyim, bir çeşit iş adamısın. Hannover'den ya da Kuzey Almanya'dan bir yerden geliyorsun. Evlisin, karını seviyorsun. Cebeli Tarık'ta birkaç gün daha kalacaksın. Telefon konuşmandan bu kadarını anladım." Adam şaşkın gözlerle baktı.
"Ben İsveç'ten geliyorum. Biriyle yatmak için karşı konulmaz bir istek duyuyorum. Evli misin ne boksun beni ilgilendirmiyor. Telefon numaranı almayacağım."
Adam kaşlarını kaldırdı.
711 numaralı odadayım. Senden bir kat yukarıda. Odama çıkacağım, soyunup banyo yapacağım ve yatağıma uzanacağım. Eğer bana arkadaşlık etmek istiyorsan yarım saat içinde kapımı çal. Yoksa uyurum."
Asansör durduğunda "Bu bir şaka mı?" dedi adam.
"Hayır. Bir bara gidip adam tavlamak için gevezelik edecek tiplerden değilim. Canın istiyorsa kapımı çalarsın.
25 dakika sonra odasının kapısı çalındı. Çarşafı üzerine saran Lisbeth kapıyı açtı.
İçeri gel.
İçeri giren adam şüpheyle etrafını izledi.
Yalnızım dedi Lisbeth.
Sen gerçekten kaç yaşındasın? Lisbeth yatağın yanındaki komodinin çekmecesinden pasaportunu çıkarıp adama uzattı.
Daha genç görünüyorsun.
Biliyorum.
Lisbeth üzerindeki çarşafı çıkarıp yere attı. Yatağa gidip yatak örtüsünü kaldırdı. Adam gözlerini Lisbeth'in dövmelerine dikmişti.
Bu bir tuzak değil. Kadınım, yalnızım ve birkaç gün daha buradayım. Birkaç aydır da hiç kimseyle sevişmedim.
Niçin ben?
Çünkü barda arkadaşı olmayan tek erkek sendin.
Ben evliyim.
Kimle evli olduğun ya da kim olduğun beni hiç ilgilendirmiyor. Sosyolojik bir tartışmaya girecek değilim. Düzüşmek istiyorum. Ya soyun ya da odana dön.
Bu kadar mı?
Niçin olmasın? Yetişkin birisin ve senden ne beklediğimi biliyorsun.
Adam yarım dakika düşündü. Sanki gidecekmiş gibi bir hali vardı. Yatağın kenarına oturdu. Biraz bekledi. Alt dudağını ısırdı. Sonra pantolonunu gömleğini çıkarttı. Üzerinde külotla kararsız bir şekilde dikildi.
Hepsini dedi Lisbeth Salander. Üzerinde külotu olan biriyle düzüşmek istemiyorum. Kondom takacaksın. Ben nerelerdeydim biliyorum ama senin nerelerde olduğunu bilmiyorum.
Adam külotunu çıkarttı, Lisbeth'e doğru gitti. Ellerini omuzlarına koydu. Adam eğilip öperken Lisbeth gözlerini kapadı. Lezzetliydi. Adamın kendini yatağa yatırmasına müsaade etti.
Avukat Jeremy Stuart Macmillan, Queensway Quay'deki bürosunun kapısını açtığında tüyleri diken diken oldu. Tütün kokusu almış ve çekilen bir sandalyenin ayağından gelen sesi duymuştu. Saat neredeyse sabahın 7'siydi. İlk aklına gelen bürosuna hırsız girdiğiydi. Daha sonra mutfaktan gelen kahve kokusunu aldı. Birkaç saniye sonra kapının eşiğinden geçip tereddütlü adımlarla holde ilerledi. Geniş, iyi döşenmiş odasına göz attı. Lisbeth Salander koltuğuna yerleşmiş, ayaklarını pencerenin kenarına koymuş, sırtı kapıya dönük oturuyordu. Masaüstü bilgisayarı açıktı. Lisbeth'in şifreyi çözmesi belli ki zor olmamıştı. Ayrıca güvenlik kasasını açmakta da zorlanmadığı ortadaydı. Kasada içinde en özel yazışmalarının olduğu bir dosyayla Lisbeth adına tuttuğu muhasebe defteri vardı.
''Günaydın Bayan Salander'' dedi.
''Geldin mi? Mutfakta taze kahve ve çörek var.''
''Teşekkürler.'' dedi Jeremy kaderine razı bir sesle.
Bu büroyu Lisbeth'in isteği ve parasıyla satın almıştı. Ama onun haber vermeden birdenbire karşısına çıkmasını beklemiyordu. Üstelik çalışma masasının bir çekmecesine sakladığı eşcinsel porno dergilerini de görmüş olmalıydı.
Ne utanç verici. Belki de değil.
Daha önce sinir olduğu insanları Lisbeth Salander kadar sert yargılayan biriyle hiç karşılaşmamıştı. Ama insanların zayıflıkları karşısında kaşlarını bile kaldırmazdı. Jeremy'nin görünüşte heteroseksüel olduğunu biliyordu. Ancak hemcinslerine karşı açığa vuramadığı bir ilgi duyuyordu. 15 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra en gizli fantezilerini gerçekleştirmeye başlamıştı.
Ne tuhaf, kendimi onunla güvende hissediyorum.
Lisbeth Salander hazır Cebeli Tarık'a gelmişken finansal işlerini yürüten avukat Jeremy'yi de ziyaret etmeye karar vermişti. Geçen yıldan beri onunla ilişki kurmadığından yokluğunda servetini tüketip tüketmediğini merak ediyordu. Ama bunun ne acelesi vardı ne de serbest kalır kalmaz Cebeli Tarık'a bunun için gelmişti. Buraya gelmesinin tek nedeni her şeyden uzaklaşıp kafa dinleme ihtiyacı ve Cebeli Tarık'ın her bakımdan buna uygun olmasıydı. Bir hafta boyunca neredeyse her gün kafa çekip sarhoş olmuş, birkaç günü de kendini Dieter diye tanıtan bir Almanla sevişerek geçirmişti. Adamın adını doğru verdiğinden emin değildi ama araştırmaya gerek duymamıştı. Gündüzleri toplantılara katılıyor, akşamları Lisbeth'le birlikte yemek yiyor, sonra onun ya da Lisbeth'in odasına gidip sevişiyorlardı. Yatakta fena değildi, biraz tecrübesiz, biraz da gereksiz yere sertti. Dieter aklında hiç böyle bir şey yokken ve hiçbir işaret vermemişken Lisbeth'in yalnızca içgüdülerine dayanarak kilolu bir aşalamını seçmesine şaşırmış görünüyordu. Evliydi, karısına sadıktı ve iş seyahatlerinde bir kadın arayışına girmezdi. Ama hayat ona altın bir tabakta genç dövmeli bir kızı sunmuştu. Bu çağrıya karşı koyması çok zordu. Böyle demişti Dieter. Lisbeth onun ne dediğiyle ilgilenmiyordu. O yalnızca biriyle yatmak istemişti. Ama adamın onu memnun edebilmek için gösterdiği çabaya da şaşırmıştı.
Birlikte oldukları dördüncü ve son gece birdenbire pişmanlığa kapılan adam, karısına ne söyleyeceğini düşünmeye başlamıştı.
Salander'e göre en iyisi çenesini tutmasıydı. Ama bu düşüncesini adama söylemedi. Yetişkin bir adamdı, isterse hayır diyebilirdi. Adamın suçluluk duygusuna kapılması ya da karısına itirafta bulunup bulunmayacağı onun sorunu değildi. Sırtını adama dönmüş, 15 dakika boyunca öfkeyle yakınmalarını dinlemiş, daha sonra üzerine çıkıp oturmuş ve "Pişmanlığına bir süre ara verip beni tatmin edebilir misin?" demişti.
Jeremy Macmillan bambaşka bir öyküydü. Lisbeth Salander'in üzerindeki erotik çekim gücü sıfırdı. Tam bir hayduttu. İşin tuhafı görünüş olarak Dieter'e çok benziyordu. 48 yaşında çekici, kilolu bir adamdı. Arkaya taradığı kıvırcık, koyu sarı saçları hafifçe beyazlamıştı. Kalın sarı çerçeveli gözlükleri vardı. Oxbridge'de ticaret hukuku okumuş ve Londra'ya yerleşmişti. Geleceği parlaktı. Büyük şirketlere ve gayrimenkule yatırım yapan, yeni zengin yuppilere hizmet veren bir avukatlık firmasının ortaklarındandı. 1980'li yılları tanınmış yeni zenginlerle arkadaşlık yaparak geçirmişti. Kör kütük sarhoş olana kadar içiyor ve birlikte uyanmayı hiçbir zaman düşünmeyeceği insanlarla kokain çekiyordu. Bu nedenle hiç yargılanmamış ama karısı ve iki çocuğunu kaybetmenin yanı sıra işlerini safsakladığı için ortaklıktan da atılmıştı. Aklı başına gelir gelmez fazla düşünmeden Londra'yı utanç içinde terk etmişti. Niçin Cebeli Tarık'ı seçtiğini bilmiyordu. 1991 yılında bir avukatla birlikte arka sokakların birinde iddiasız bir büro açmış ve pek parlak olmayan emlak işleriyle miras işlerine bakmaya başlamıştı. Gayri resmi olarak da Avrupa'daki bir takım karanlık figürlerin kalelerini koruyan naylon şirketler kuruyordu. Lisbeth Salander, Hans Erik Wennerström'ün yıkılan imparatorluğundan aşırdığı 2 milyar 400 milyon doların yönetimini ona verene kadar kıt kanaat geçinmişti.
Macmillan'ın haydut olduğu tartışılmazdı ama Lisbeth onu kendi haydudu gibi görüyordu. Ayrıca Lisbeth'e alışkanlıklarının tersine aşırı ölçüde dürüst davranıyordu. Lisbeth onu önce basit bir görev için tutmuştu. Cüzi bir miktar karşılığında 1 milyon dolar yatıracağı birkaç naylon şirket kurdurmuştu. Onu ilk defa aradığında Macmillan için yalnızca uzak bir sesti. Lisbeth'e paraları nereden aldığını hiç sormamıştı. Dediklerini yapıp %5 komisyon alıyordu. Bundan kısa bir süre sonra Lisbeth ona Wasp Enterprises adında bir şirket kurdurarak Stockholm'de bir daire satın alması için daha büyük para aktarmıştı. Macmillan müthiş bir kazanç sağlamasa da Lisbeth'le karlı bir ilişkisi vardı.
46. ayrımın sonu. Sayfa 753.